Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya seyyiden evveline ve'l-ahirin. Ve-selamun alel-mürselin. Ve'lhamdülillahi rabbil alemin. Gül Sohbetleri programımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin akrabaları sohbet serisinin amcaları 7. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın amcalarından Ebu Talip amcayı görüyorduk. Abluka esnasındaki amcalık duruşu, kabile lideri duruşu boyutunu ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ı koruma kollama adına gayretlerinin bir kısmını paylaştık. Kaldığımız yerden hayırlara vesile olması dileğiyle devam ediyorum inşallah. Resulullah Aleyhisselam'a herhangi bir kötülük veya suikast tehlikesine karşı çok yönlü bir koruma tedbirlerinin yanında farklı yöntemler de geliştirdiler. Bu işi de yine Ebu Talip amca üstüne aldı. Diğer amcaların, halaların faaliyetlerini onlara sıra gelince daha geniş göreceğiz inşallah. Her gece yatılacağı zaman herkesin gözü önünde Resulullah Aleyhisselam'a yatağına yatmasını söylüyor, o da yatıyordu. Millet uykuya dalınca da gidip kaldırarak kendi yatağına götürüyordu. Oğullarından veya kardeşlerinden ya da amcaoğullarından birisine gidip onun yatağına yatmasını söylüyordu. Böylece değiştirilen yatak ile onun emniyetini sağlıyordu. Güvenlik konusunda yeni bir endişe oluşursa Resulullah'ın yattığı yeri aynı gece içinde iki ya da duruma göre üç defa değiştirdiği oluyordu. Bu böyle her gece sürüp gidiyordu. Yani her şeye rağmen Ebu Talip amca sevgili yeğeni için en üst düzeyde emniyet tedbirleri alıyordu. Akla şu gelebilir. Şimdi Resulullah'ın yattığı yatak aleyhisselam kaldırıldı, başka bir tarafa götürüldü. Oraya bir tane amcaoğlu yattı birisi. Madem suikast olursa o şahıs orada öldürülmeyecek mi? Öyle tehlike var mı? Hatırlayacağınız gibi de gerçi o konu işlemedi ama bildiğiniz gibi diyeyim. Yani kelimeyi değiştiriyorum. Bildiğiniz gibi hicret esnasında Hazreti Peygamber Hazreti Cebrail'in uyarmasıyla kendi yatağına yatmamıştı. Hazreti Ali'yi yatırmıştı. Emanetler vermişti. İşte bu ona benziyor. Ama bu efendim yani şöyle bu 7. yıl 7, 8, 9, 3 sene sürüyor. Bu toplamda 3 yıl boyunca yani 7'den 9.5'a 10'a kadar gidiyor bu. Hicret ise 13. yılda gerçekleşecek. Yani kaç sene önce aynı yaşanıyor. İşte orada Hazreti Ali Resulü'nün yatağına yatıyor. Ama Aleyhisselam o zaman diyor ki korkma Allah senin başını seni koruyacak sana olumsuz bir şey gelmeyecek diyor. Ona inanıyor zaten. Burada öyle bir şey yok. Amca kaldırıyor başka yatağa götürüyor. Fakat aklınıza şu gelebilir. Hatice annemizle ilgili söylüyorum onu da. Hatice anne hayatta. Şimdi aleyhisselamı götürüyorlar öbür tarafa. Hatice anne de ayrı bir yerde kalıyor. İşte onu da götürüyorlar. Ve aleyhisselam Hatice annesiz gitmiyor. Her yere Hatice anne ile gidiyor. Yani o da ayrı bir güzellik. Annemiz de onu koruma kollama adına. İşte Resulullah'ın yattığı yere kim yatıyorsa ya da kimler yatıyorsa bir tarafta yalın kılıç hazır vaziyetteler, bir taraftan da çadırlar, etrafta korumalar var, kollayıcılar var. Herkes dikkatli ediyor. Şimdi hatırlarsanız geçen hafta da çok söyledim. Sürekli bunu söyleyeceğimi de ifade ettim. Ablukaya alınan Haşim oğulları ile Abdülmuttalip oğulları iki büyük kabile. Toplam demiştim bunlar 1000 kişi olsa misal. Ya da rakamı geçeyim. Yani iki kabileden oranlarsak abartılı bir rakamla abartıyorum rakamı. En fazla %30'u Müslümandır en fazla. Yani %70 müşriktir. Bunlar akraba hamasat duygularıyla Resulullah'ı koruma adına aynı çileyi çekiyorlar. Ola ki bunların canına tak eder. Birisi suikast düzenler diye içteki tehlikeyi daha dikkatli bir şekilde Ebu Talip amca tarafından kontrol altına alınmış durumda. Bu çok önemli. Abluka altına alınıp toplumdan tecrit ettikleri halde yine de yanlarına geliyorlar müşrikler. Haddi aşan ihtarlarını sürdürüyorlar. Nasipsiz müşrikler ne kadar sataşsalar da nasipli Müslümanlar daha bir sağlam duruş sergiliyorlardı. Onları ablukaya alırken, genelde abluka biliyorsunuz 3 yıl sürdü. Onları ablukaya alırken şu kadar hafta, şu kadar gün, şu kadar yıl dememişlerdi. Ya onu öldürün, hepimiz kurtulalım. Ya bize verin, biz öldürelim, bu iş bitsin. Buydu yani. Ablukanın ucu açık yani. Hedefleri ne? Ya Resulullah Aleyhisselam'ı müşriklere teslim edecekler, müşrikler onu öldürecekler ya da hepsi orada ölecekler. Üçüncü şık yok. Ellerinde, avuçlarında ne varsa ilk haftalar içinde bitip tükeniverdi. Açlık dayanılmaz bir hal alınca abluka yerinde bulabildikleri küçük bodur çalılar gibi ağaçların yapraklarını, sonra dallarını, sonra ince dallarını, kalın dallarını, sonra da gövdesini, sonra köklerini yediler ağaçların. Yiyecek bir şey bulamadılar. Her şey bitti. Ancak şu anda ben konuşuyorum ama böyle mahcubiyetten de söyleyeyim. Kıymetli dinleyenlerim. Abluka onları zaafa düşürmediği gibi isyan çukuruna da düşürmedi. En zor zamanda bile zamanlarını boşa harcatmadı. Birbirlerini suçlayıp gerilerek germediler. Yani birbirlerini germiyorlar. Tam tersine birbirlerine daha bir sıkı sarılıyorlar. Hayatlarını ortaya koydukları binlerinde her biri ayrı ayrı uzmanlaştılar. Ben bu ifadeyi kullanırken yine aynı mahcubiyetle söylemiş olayım kıymetli dinleyenlerim. Hepimiz Müslümanız. Şimdi Allah aşkına bir söyler misiniz? Yani Müslümanız da hangi konuda biraz uzmanca bir şeyler biliyoruz? Siyerden mi biliyoruz? Bir sahabe hayatından mı biliyoruz? Tefsirden mi? Hadisten mi? Fıkıhtan mı? Tasavvuftan mı? Davranıştan mı? Nereden? Yani dinimiz hakkında hangi alanda bir uzmanlığımız var? Her sene Ramazan ayı gelir. Her sene Ramazan ayı gelir. Maalesef hala oruçla ilgili bilgilerimizi yani tamamlayamadık. Ondan vazgeçtik. Günlük 5 vakit namaz var. Hangi namazda hangi yanlış yapılırsa nasıl düzeltilir onu bile halletmiş değiliz. Ne uzmanlığı, biz neredeyiz? Neden? Dini hazır bulduk. O yüzden kıymetini bilmiyoruz. Şimdi ben tekrar söylüyorum. Tarih boyunca görülmüştü ki kıymeti dinleyenlerim. Büyük adamlar hep zor zamanda yetişmişlerdir. Üreten insanlar inanın çok sıkıntı çekmişlerdir. Kimi anasından, kimi babasından, kimi karısından, kimi kocasından, kimi evlatlarından, kimi kardeşlerinden, çevresinden, sisteminden bir yerden bir sıkıntı çekmiştir ve çok güçlü bir alim olmuştur. Şöyle tarih boyunca bakın. Bir İmam Ahmet bin Hanbel'e bakın. Bir İmam-ı Azam'a bakın. Bir İmam Şafii Hazretleri'ne bakın. Bir İmam Malik'e bakın. Bir Buhari'ye, Müslim'e, Tirmizi'ye bakın. Yani bir Veli Abdülkadir Geylani'ye bakın. Yani kim olursa olsun şöyle geriye doğru bakın. Hepsi çok ciddi şekilde bedeller ödeyerek ölümsüzleşmişler. O yüzden bu abluka boykot aynı zamanda ne yapmıştı? Yoklukta, darlıkta, sıkıntıda onları uzmanlaştırdı. Yoklukta uzmanlaştılar, darlıkta uzmanlaştılar, sıkıntılarda uzmanlaştılar. Birbirlerini düşünmede, paylaşımda, sabır ve sebatta uzmanlaştılar. En zor zamanda nasıl ayakta durulur? Bunu yaşayarak gördüler. Bizim gibi hemen isyanlara düşmediler. Şikayetlerle günlerini heba etmediler. Sabır ve sebat destanları yazdıkları gibi kendilerini daha iyi yetiştirmek için bulunmaz bir fırsat olarak gördüler. En zor zamanı en iyi bir şekilde değerlendirdiler. Mesela mutlaka şu an beni dinleyen siz kardeşlerim arasında yakınları vardır. Adam bir şekilde iftiradır veya suçudur neyse bir hapis yatmıştır. Nice hapis yatanların uzun süreli bazen oluyor. Hapishanede Kur'an-ı Kerim öğrendiğini, hafız olduğunu böylelerini de görüyoruz. Bunlar da var yani. İşte ablukada bunlar o ana kadar gelen ayetleri, çünkü dışarı çıkamıyorlar, bir yere gidemiyorlar. Efendim sürekli Kur'an'la hemhal oluyorlar ve bir İslam toplumu, yani sevgi ve muhabbet toplumu en zor zamanda ciddi bir paylaşım ile yetişiyor. Abluka bir yandan Müslümanları daha güçlendiriyor, diğer yandan da aynı kabiledeki müşrikleri yavaş yavaş tesiri altına alıyordu. Onlardan ne olup bittiğini, müşrik oldukları halde neden burada bu zulmü gördüklerini düşünmeye başlamışlardı. Bir yandan hayatta tutunmaya çalışırken bir yandan da eğitim ve öğretime daha bir yoğunlaşıp daha derinlere iniyorlardı. Kim neyi biliyorsa onu bilmeni öğretiyor. Kim hangi yerde mi yaşıyorsa onu yaygınlaştırmaya çalışıyor. Şimdi bir kez daha tekrarlayalım. Resulullah Aleyhisselam'ın 12 amcası vardı. Babasıyla beraber 13 kardeş ediyorlar. Bu amcaların 8'i ve babası İslam'dan önce ölmüşlerdi. Hayatta 4 amcası vardı. Bunlardan biri Ebu Leheb, bir yanda öz amca, bir yandan da Haşimoğulları kabilesinden olduğu halde en azılı İslam düşmanı olduğu için bütün aile efradı ile karşı tarafta yer almıştı. Abbas amca ile Hamza amca aile fertleriyle beraber ablukalarda idilerdir. Abbas amcanın hanımı Ummul Fadıllu Babatül Kubra çocuklarından biri olan Abdullah'ı bu ablukada dünyaya getirmişti. Yani abluka hayat devam ediyor yani. Bir çocuk dünyaya geliyor orada. Mesela meşhur Abadile dört büyük Abdullah'ın biri olan ve İbni Abbas, İbni Abbas diye çok meşhur olan Hazreti Abbas amcanın oğlu Abdullah abluka esnasında dünyaya geliyor. Abbas amca büyük bir tüccar olup çok büyük ve hatırı sayılır çevresi olduğu halde Resulullah'a ve İslam'a düşmanlık etmediği için ablukadaydı. Çok kişiden alacakları olduğu halde ödeme yapmayan zalim müşrikler mal alıp satmasına da izin vermiyorlardı artık. O da bütün her şeye rağmen Resulullah Aleyhisselam'ın yanında yer almış ve her şeyini onun önüne sermişti. Hamza amca da hanımı Selma Zeynep ve kızı Umame ile beraber ablukada. Orta halli olan Hamza amca daha ziyade yiğitliği ve kahramanlığı ile tanınıyordu. O da burada Resulullah Aleyhisselam'ın güvenliğini sağlamak için gecesini gündüzüne katıyor. Bunları o amcalarda biraz daha açacağız. Burada değindim yani kısaca. Ebu Talip amca diğer amcalara nazaran çok daha farklı konumdaydı. Ve bu konumunu sevgili yeğenini koruyup kollamak için çok iyi kullanıyordu. Sürekli söyledim, neredeyse her programda söylüyorum, yine söyleyeceğim. Haşim oğulları ve Abdülmuttalip oğulları lideri olup siyasi gücü vardı. Bugünkü deyimle diğer liderlerin mecliste birer sandalyesi varken onun mecliste iki sandalyesi vardı anlamına geliyor. Yani yönetimde olduğu için müşrik liderler onu aşıp geçemiyorlardı. O da bunu çok iyi değerlendiriyordu. Ebu Talip amcanın hanımı Fatıma binti Esed. O mübarek bir hanım, çocuklarıyla birlikte ablukada. Bu çocuklardan Hazreti Cafer hanımıyla beraber Habeşistan'da. Diğer çocukları Hazreti Ali hariç henüz müşrikler. Hazreti Ali ise ablukada ciddi çalışmalar yapıyor. Netice itibariyle amcaların her biri kendi gücünün, biri siyasi gücünün, diğeri ekonomik gücünün, diğeri cesareti ve yiğitliğini ortaya koymuşlar. Her biri kendi konumlarına göre canlarından önde tuttukları sevgili yeğenlerine kol kanat germeye çalışıyorlardı. Resulullah Aleyhisselam'ın 6 halası olduğunu söylemiştik, tekrarlıyorum. Bu halalardan Berre hala Risalet'in ilk yılında, Hakim Beyze hala da Risalet'in ikinci yılında vefat etmişlerdi. Hazreti Safiye hala, Atike, Umeyne ve Erve halalar hayattaydılar. Bunların hepsi yine ailece avlukadılar. Resulullah Aleyhisselam'ın halaları, halaların çocukları, efendim torunlar da var bazılarından. Bunlar da halaları işlerken göreceğiz genişçe. Ancak şunu tekrardan fayda görüyorum. Bir yandan akrabalık bağı, bir yandan asabı arasında olmaları itibariyle halaların bu zor dönemde ciddi faaliyete yatıklarını düşünmekten başka bir şey şu an için söyleyemiyorum, ama halalara sıra geldiğinde bunları konuşacağız. Avluka altına alınıp her türlü boykot en acımasız bir şekilde uygulanıyordu. Ablukadakiler öyle bir hale geldiler ki sokağın gerilerinden açlıktan bağıran kadınların ve çığlık atan çocukların sesi Kabe haremine doğru yayılıyor. İnsanlığa ve insafa kendilerini kapatan nasipsiz müşrikler. Lütfen ifadeye dikkat edin. İnsanlığa ve insafa kendilerini kapatan nasipsiz müşrikler, kafa gözleriyle beraber gönül gözleriyle de iyice körelmişlerdi. Açlıktan çığlık atan çocukların dayanılmaz feryatlarını duymuyorlardı sanki. Çünkü kulaklar da sağırılmıştı. Resulullah Aleyhisselam ashabın istikrarlı duruşu karşısında onların bir an önce bundan kurtulması için sürekli çareler alıyor. Artık 3 yıl olmak üzere. Çok zor durumdalar. Sevgili Peygamberimiz içi yanıyor. En son ellerini açıyor. Ey Allah'ım diyor. Şunlara, yani müşriklere, Yusuf'un zamanındaki 7 kıtlık yılı gibi 7 kıtlık yılı azabıyla bize yardım et diyor. En son aleyhisselam. Resulullah Aleyhisselam bu duası üzerine zaten az yağan yağmurlar bir anda tamamen kesildi. Her şey yavaş yavaş kurumaya başladı. Öyle ki kısa zamanda her taraf kupkuru olup her şey kurudu. O ana kadar, yani kuraklığa kadar, o ana kadar birer aslan kesilip ablukadakilere saldıran müşrikler şimdi birer kuzu olmaya başladılar. Çünkü onları öyle bir kuraklık ve kıtlık yakaladı ki her şeyini kökten kazıdı, silip süpürdü. Sadece hayvanlar değil, insanlar da açlıktan ölmeye başladılar. Yiyecek ve içecek bir şey bulamayan müşrikler açlıktan dolayı ölü hayvanların etlerini, kokuşmuş leşleri, derileri, kemikleri, köpekleri daha ne buldularsa yemeye başladılar. Ama bunlar da bitti. Her türlü pislik yediler, bitti. Onlardan herhangi biri gökyüzüne baksa açlıktan dolayı ortalığı duman kaplamış gibi görürdü. Güneş de öyle bir yakıyordu ki gökten ateş okları yağıyor sanki. Yerdeki taş toprak alevden birer yanardağ olmuş, öyle ki hayat durma noktasına gelmişti. Bütün bunlardan kurtulmanın yolunu bilmelerine rağmen kahrolası kibir ve inat küfürlerinden dolayı kurtuluşa yönelmiyorlardı. Daha fazla dayanamayan Ebu Sufyan Sahr bin Harp gururunu ayakları altına almak zorunda kaldı. Resulullah Aleyhisselam'la görüşüp bu kuraklığa bir çare bulmak için yanına bazı önde gelen kendisi gibi liderleri alarak abluka bölgesine vardı. Ashab-ı kiram güvenliği en üst düzeye çıkararak Resulullah Aleyhisselam'ın etrafında çelikten duvar gibi sıralandılar. Ebu Talip amca sürekli talimatlar veriyor. Aman dikkat edin, dikkat edin. Gelenler arasında en insaflısı her zamanki gibi Ebu Sufyan idi. Ve söze şöyle giriyor. Ey Ebul Kasım, biliyorsunuz Resulullah'ın künyesidir bu. Sen kendinin rahmet olmak üzere gönderildiğini söylüyorsun. Allah'a itaati, akrabayı görüp gözetmeyi bize anlatıp duruyorsun. Kavmin ise kuraklık ve kıtlıktan ölüp gitmektedir. Onlardan bu felaketin kaldırılması için Allah'a bir dua ediver. Eğer sen dua edersen Allah da şu belayı üzerimizden kaldıracağına eminiz. Kavmini düşün. Aleyhisselam kırgın bir ses tonuyla diyor ki siz bizi düşündünüz mü hiç ey Ebu Sufyan? Öyle ya, siz bizi düşündünüz mü hiç? O da ezile büzüle ne deseniz haklısınız. Siz ne kadar zor durumdaysanız şimdi biz de aynı durumdayız. Hatta daha zor durumdayız. Ama eğer sen Allah'a dua edersen, Allah da bu kuraklık azabını üzerimizden kaldırırsa biz hepimiz iman edeceğiz. Tabii sıkışınca iman edeceğiz. Aleyhisselam ümitlendi. Allah kuraklık azabını kaldırırsa iman edecek misiniz gerçekten? İslam'a gireceğinize söz veriyor musunuz? Söz veriyoruz. Üstelik içimizde iman etmeyen kimse kalmayacak. Ebu Sufyan ve yanındaki liderler iman edeceklerine dair söz verdikleri gibi yemin üzerine yemin ettiler. Resulullah Aleyhisselam bunca söz ve yeminin ardından kalkıp Kabe'ye doğru döndü. Ashab-ı kiram koruma tedbirlerini bir defa daha, birer defa daha artırıp etrafını çevirdiler. Bütün bunları görüp izleyen müşrik liderler bir defa daha gördüler ki ashabı onu asla teslim etmeyecek. Bunu da gördüler. Burada Ebu Talip amca bütün ashab tedbiri almakla birlikte sürekli yeni tedbirler aldırıyordu. Resulullah Aleyhisselam dua etti. Sahabiler başta olmak üzere lider müşriklere varıncaya kadar herkes gönülden amin dedi. Gökyüzünde en küçük bir sis gibi bir bulutçuk bile yoktu. Gökten ayrı bir ateş yağarken yerden ayrı bir ateş yükseliyordu. Buna rağmen daha dua bitmemişti. Önce hafif tatlı bir rüzgar esmeye başladı. Ardından gökyüzüne bulutlar akın etti. Sonra bir anda başlayan yağmur ortalığı bir başka şenlendirdi. Herkes amin derken bir anda yağmaya başlayan yağmur ile herkes gibi müşrik liderler dahi şaşkınlık, şoku yaşıyorlar. Resulullah Aleyhisselam dönüp Ebu Sufyan'a baktı. Sonra dönüp her bir lidere ayrı ayrı baktı. Kime baktıysa başını önüne eğiyordu. İman edip İslam'a girerek Müslüman olacaklarına dair yemin eden bu liderler şimdi süt dökmüş kedi gibi yine müşrik olarak geri döndüler. Ölümle burun buruna gelmişken yağan yağmurla yeniden hayat buldular. Yüce Allah onların üzerinden kıtlık ve kuraklık azabını kaldırdı, bolca yağmur yağdırdığı halde onları yine de şirk dünyalarına daldılar. Biz burada Ebu Talip amcaya bakıyoruz. O da bakışıyla, duruşuyla her şeyi gördünüz, neden iman etmiyorsunuz diye onlara bakarken Aleyhisselam döndü. O da amcasına ya sen ey sevgili amcan hayatını ortaya koydun. Sen hala neden hep bana yeğenim, Muhammed'im diyorsun da bir kere Resulullah diyemedin ey amcam diye o anı da iyi değerlendirmiş olmakla beraber iman nasip işi Ebu Talip amca o an için yine iman etmemişti kıymetli dinleyenler.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Evet efendim, bir kez daha söyleyelim. İman, hidayet, nasip işidir. Yüce Allah herkese her şeyi nasip etmiyor. Sevdiğini sevdiği ile hidayete erdiriyor. Sevdiğini sevdiği kuluyla sevdikleriyle buluşturuyor. Her şeyi sevgiyle, muhabbetle. Biz eğer bu sevgimizi her geçen gün daha derin anlamda kazanırsak, çok daha bir gönül seyahati yapmış olacağız. Evet, 3. yılını dolduran bu ölüm çemberi karşısında müşrik zulmü daha da artmakla birlikte onların arasında insaflılarında sesli düşünmeye başlamışlardı artık. Hatta aralarından bazıları bu ablukayı ortadan kaldırmak için eylemlere bile başlamışlardı. Zulme itiraz edip eyleme geçmede çok geç kaldıklarını da görüyorlardı. Bunlar arasında Mekke'nin önde gelen müşrikleri de vardı. Benim konum Ebu Talip amca olduğu için o kısma burada hiç girmiyorum. Yani 5 tane önde gelen müşrik bu ablukanın kaldırılması için harekete geçiyorlar. Efendim çok böyle bir derslik, bir ders sürer o. Hadiseler var. Onlar bu eylemi yaparken işte onlar kendileri gibi müşriklerle boğuşurlarken Ebu Talip amca da o an için Kabe'nin yanına gelmiş, bu gelişmeleri büyük bir ümitle takip ediyordu. Bu esnada sevgili yeğeni tarafından çağrıldığını haber alınca hemen kalkıp şıp mevkine vardı. Resulullah Aleyhisselam oldukça neşeli görüyordu. Öyle ki amca da neşelenmek istedi. Ey sevgili yeğenim, seni böyle sevindiren şey nedir? Aleyhisselam bakınız ne buyuruyor. Ey amca, Rabbimiz olan Allah Kureyşlerin sahifesine bir ağaç kurdunu güvesini musallat etti. Allah'ın isminden başka onda tespit edilen zulüm, akraba ile ilgi kesme, bühtan gibi şeylerden hiçbirini bırakmadı, yiyip yok etti. Yani bir güveyi Allah musallat ediyor. Bismikallahümme diye başlamışlar. Öyle derler diyor onlar. Bismikallahümme Allah'ın adıyla. O hariç hepsini yemiş. Amca şaşırıyor. Bunu sana kim haber verdi? Rabbim haber verdi. Ey kardeşimin oğlu, bana haber verdiğin şey gerçek midir? Evet, vallahi gerçektir. Amca şaşırıyor. Vallahi bizim yanımıza da senin yanına da bunu haber verecek hiç kimse girmemiştir. Bunu sana kim haber verdi? Rabbim haber verdi. Dedim ya ey amcam, bu gerçekten doğru mudur ey sevgili yeğenim? Doğrudur elbet ey sevgili amcam. Ben şehadet ederim ki sen ancak doğruyu söylersin. İşte bu cümlesi yüzünden bazı alimler Ebu Talib'in de iman ettiğini düşünürler. Ben şehadet ederim ki sen ancak doğruyu söylersin. Ama bu işi bir de kardeşlerimle konuşalım. Ondan sonra ne yapacağımıza karar veririz. Aleyhisselam ısrarla diyor ki Rabbim olan Allah Kureyşlerin sahifesine ağaç kurdunu güvesini musallat edip bu zulmü bitirdi diyorum. Allahu Ekber. Kim bunu söyleyen? Tutamadı kendisini Hatice annemiz. Bu mucize haber karşına tekbir getirdi. Hafif bir sesle. Ama duyuldu. O ona tekbirler yükseldi. Resulullah'ın müjdesidir. Abluka sayfasını bir böcek yiyip bitirmiştir. Allahu Ekber. Haber, müjde haberi yayılırken tekbirler yoğunlaşınca Ebu Talip amca müdahale etti. Susun, susun, yavaş olun. Onlar bu işi duymadan biz gidip söylemeliyiz. Bunun için hemen bir toplanalım. Hemen. Abbas amca ile Hamza amca, Ebu Talip bir araya girdiler. Efendim toplantı yaptıran halalar da var. Efendim ne yapacak, ne edilecek? Fakat hepsine bir can gelmiş. Efendim yani çok büyük bir ümitle toplantıyı yaptılar. Hadiseyi ayrıntılı konuşup nasıl hareket edeceklerini de ortaya koydular ve harekete geçtiler. Amcalar ile onlarla beraber hareket edecek olanlar imkanlarının en üstünü zorlayarak çok güzel bir şekilde giyinip kuşandılar. Önce kıyafet, lisan. Kıyafet de bir dildir kıymetli dinleyenlerim. Kıyafet bir lisandır. Kıyafet kendini takdim etmedir. Kıyafet ben hiçim demektir. Kıyafet ben çok şeyim demektir. Kıyafet başka bir şeydir. Kıyafet kişinin kalbindekini elbiseyle göstermesidir. Kıyafet. En güzel şekilde giyindiler. Tabi ablukadalar. Ne var imkan varsa hep birlikte gidip Mescid-i Haram'a girerek Hicr'e kadar varıyorlar. O sırada müşriklerin emir ve nehy sahipleri olan önde gelenler oradalar. Ebu Talib bile yanındakilerini görünce bir anda yerlerinden fırlayıp kılıçlarına sarıldılar. Aynı zamanda da bağırmaya başladılar. Durun, daha fazla yaklaşmayın. Sizinle konuşmaya geldik. Biraz daha yaklaşırsanız hiç konuşamayacaksınız ama. Bizi dinlemeyecek misiniz? Yoksa dediğiniz gibi bize mi saldıralım size? Çok yaklaşmadan anlatın öyleyse. Korkuyorlar müşrikler aslında. Mekke müşriklerinin bu önde gelen nasipsizleri güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkarıyorlar. Bir yandan teyakkuz haline geçerken bir yandan da bunlara ne diyeceklerini merak ediyorlar. Ama bu arada çektikleri bunca sıkıntılara dayanamayarak onu yani Resulullah Aleyhisselam'ı kendilerine teslim etmek üzere gelmek zorunda kaldıklarını zannediyorlar. Bu yüzden karşı koymaktan vazgeçip kılıçlarını kıllarına sokarak Ebu Talib ile yanındakilerini meclise alıyorlar. Bir taraftan yanlarına alırken bir taraftan da etraflarını silahlı adamlarla çevirmeye başladılar. 3 yıldır çektikleri sıkıntılar sebebiyle ayakta bile zor duran bu adamlardan korktukları her hallerinden belli oluyordu. Bu yüzden diyaloğu öne aldılar. Ne diyeceksiniz deyin, sonra da çekip gidin. Sert bir şekilde. Bu zalim müşrikler böyle ihtarla başlayınca Müslümanlar da kızmaya başlıyorlardı. Bu yüzden çok uzatmadan Ebu Talib amca yine başı çekti. Biz sizin bize dayattığınız ablukayı konuşmak için geldik. Ey Kureyş topluluğu, sözlerimi iyi dinleyin. Sizin yazmış olduğunuz o sayfenize Allah ağaç kurdunu, güvesini musallat kılmış, o böcek de onun içindeki zulüm ve akrabalıkla ilişkiyi kesme gibi her şeyi yiyip silip süpürmüş. Onda sadece Allah'ın ismi anılan sözler kalmıştır. O da Bismillahümme. Müşrikler alay ediyorlar. Kardeşinin oğlundan sonra sen de mi nübüvvet iddiasına kalkışıyorsun ey Ebu Talib? O da bozuluyor aklı olarak. Yazıp altını mühürleyerek kapalı bir muhafazası ile Kabe içine astığınız o belge bir böcek tarafından yenmiştir diyorum, anlamıyor musunuz? Onlar bir adım daha alaylı. Sen nereden biliyorsun peki? Ebu Talib amcanın cevabı net. Hiçbir zaman yalan söylememiş olan kardeşimin oğlu bana haber verdi. İşte bu cümle de aynı şekilde Ebu Talib'in ne kadar imana yakın olduğunu gösteriyor. Diyorlar ki sen hem bizdensin hem de onun dediklerine kanıyorsun. Bu nasıl oluyor böyle? İşi oraya kaydırmak istiyorlar. O da net konuşuyor. Yazdığınız ambargo metni iptal edilmiştir diyorum. İşte size meydan okuyorum. O belgeyi getirin de görelim. Peki ya belge sapasağlam duruyorsa? O belgeyi getirin önce, ondan sonra konuşalım. Tamam, sayfayı getireceğiz. Ama ya sizin dediğiniz gibi çıkmazsa? Yine bir iman alameti. Ne diyor amca? Ben kardeşimin oğlunun asla yalan yanlış şeyler söylemeyeceğine inanıyorum. Bu yüzden çok rahat konuşuyorum. Aleyhimize yazdığınız sayfayı getirin. Eğer kardeşimin oğlu doğru söylemiş ise, yani sayfa onun dediği gibi çıkarsa, vallahi biz en sonucumuz ölmedikçe onu size teslim etmeyiz. Etmeyiz. Artık siz de kötü görüşünüzden ve bu zalim ablukadan vazgeçersiniz. Yok, eğer onun dediği doğru çıkmazsa, kardeşimin oğlunu size bizzat teslim ederim. Size ne yaparsanız yapın artık. Böyle bir şeye ihtimal vermeyen nasipsiz müşrikler, zafer kazanmış bir edayla bir anda yerlerinden fırladılar. Hadise-i düven geliyordu. O kadar kalabalık oluştu ki hareme bile sığamaz oldular. Zalimlerin yazıp altını mühledikleri zulüm belgesi getirildi. Liderler korumaları artırırken halk da dalgalanmaya başladı. Sahife açıldığı zaman onu Resulullah Aleyhisselam'ın dediği gibi buldular. Sahifede Bismike Allahümme, yani Allah'ın ismiyle ifadesinden başka her şeyi güve tarafından yenilmişti. Sayfada başka bir yazı kalmamıştı. Kureyş müşriklerinin elleri yanlarına düştü. Ebu Talip ise bundan kuvvetle cesaret alıp var gücüyle haykırdı. Ey Kureyş topluluğu, herhalde zulmettiğiniz, akraba ile ilişkiyi kesip kötülük yoluna seçtiğiniz sizce de belli oldu artık değil mi? Gördünüz mü? Bir süre ne diyeceklerini bilemeyen müşriklerden ses soluk çıkmadı. İçlerinden hiçbiri Ebu Talib'e cevap veremedi. Ancak bir süre sonra yine her zaman yaptıkları gibi yaptılar. İşte ben o yüzden söylüyorum. Birilerini ikna etmek zorunda değiliz. İslam ikna dini değil, teslimiyet dinidir. İkna bir karşıya bir şey kabullendirme yöntemidir. Başka birinin başka delillerle farklı yöntem geliştirir, tersini ikna edebilir. İkna başkadır, teslimiyet başkadır. Şimdi gördüler gözüyle ama peşinen reddettikleri için bu sihirden başka bir şey değildir. Siz bize sadece sihir ve bühtan getirdiniz. Bu da diğerleri gibi ondan sadır olan bir sihirden başka bir şey değildir. Hem kafa gözü hem de kalp gözü kör olmuş bu nasipsizler böylesine muhteşem bir mucizeyi görüp idrak edemediler. Tabii onlardan bunu beklemek de nafile. Resulullah Aleyhisselam'ı yine red ve inkar ettiler. Resulullah Aleyhisselam'ın risaleti ve İslam'ı reddeden bu zalim müşrikler ablukanın böyle sona ereceğini hiç düşünmemişlerdi. Onların düşünmedikleri bir şey daha vardı ki o anda patlak verince şaşırıp kaldılar. Yaşanan bütün bunları herkesle beraber görüp yaşayan bunca müşrik, müşrik oldukları halde bir anda tepki gösterdiler. Bu bir zulümdür, biz buna karşıyız. Sayfede de bir güve tarafından yenmiştir işte. Bu zalim anlaşma burada bitmiş ve abluka kaldırılmıştır. Aksini iddia edenlerle ölene kadar savaşırız. Haklısınız arkadaşlar, bunlara karşı tarafımızla yapmış bir zulümdür. Zulmü de bir böcek sonlandırmıştır. Biz bu işten pişman olduk. Kendi içinde bu konuya girerken ders başında söylemiştim. 5 tane önde gelen müşrik ablukayı bozmak için eylemdeydiler. Birkaç ders sürer demiştim. Konumuz o değil demiştim. Onlar da şu anda sahnedeler. İçte meydana gelen bu korkunç çatlak müşrik liderlerini büyük bir korkuya düşürdü. Hemen araya girmeye çalıştılar. Kendi içlerinde patlak veren bu ikilik müşrik liderlerini çok büyük bir endişelerin daha ileri bir seviyeye götürdü. Bir yandan onları sakinleştirmeye çalışıyorlar. Bir yandan da bu işin bir an önce bitmesini istiyorlar. Diğer taraftan ikiye bölünenler daha da çoğalmaya başladı. 3'e, 4'e, 5'e. Bunlar hepsi müşrikler. Bunların hepsi Haşimoğulları ile Muttalipoğulları kabilelerine karşı yapılan bu zulme katılmadıklarını açıkça açık ortaya koydular. Üstelik şimdiye kadar sessiz kaldıkları için de birbirini kınadılar. Başladılar bağırmaya. Biz bu zulmü kaldıracağız ortadan. Haşimoğulları ve Muttalipoğulları ile bunca geçmişimiz var. Ya siz bundan vazgeçin ya da biz gidip onlarla birleşerek üzerinize yürürüz. Kendi içinden gelen ses. Kale içten fethedildi. Ne zaman oluyor bu? Ne zaman? Müslümanlar isyan etmeden 3 yıl dayandılar. Bitme noktasına geldi. Allah'ın yardımı yetişti. Mekke müşrikleri arasında ciddi bir ikilik oluşmuştu. Bu kişiler eğer karşı tarafa kayar ve onlarla birlik oluşturulursa asıl büyük ikilik o zaman başlayacaktı. O zaman bunların önünü almak çok zorlaşacaktı. Bunu çok açık bir şekilde görüyorlar, korkuları artıyordu. Ebu Talip amca sahifeyi ve içindekini iddia edip Şip mevkiinden çıkmalarını sağlayan bu grupları söylediği 26 beyitlik bir şiirle övdü. Hatırlarsanız bu dersin başında birkaç hafta önce söylemiştim. Şair biriydi ve bu şiirden maksat oturup bir şiir yazmak değil, yani o günün medyasıdır şiir. Ve ciddi bir şekilde efendim Peygamberimiz Aleyhisselam ve ashabının gayretlerini anlatırken şiirinde aynı zamanda müşrik oldukları halde Haşimoğullarından, Muttalipoğullarından Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanında yer alanları övdü Ebu Talip amca. Bir de bu abluka, bu böcek yeme mucizesi de ortaya çıkınca karşı tarafta duran müşriklerin içerisinde efendim işi anlayanlar bu bir zulümdür deyip efendim ablukaya alınan kısma destek olunca onları da övdü. Böylece abluka sona ermiş oldu. Şimdi değerli arkadaşlarım, kardeşlerim, beni dinleyen, muhterem dinleyenlerim, az ileri gideyim. Resulullah Aleyhisselam'ı öldürmek için hicrette her yolu deneyen en usta izcilerle mağaranın kapısına kadar gelmişlerdi, Sevr Dağı'na, biliyorsunuz. Allah Teala farklı farklı mucizelerle beraber Ankebut suresinde geçen ayet-i kerime gereği evlerin en ehveni, en çürüğü, en kolay bozulanı örümcek evidir. Al, üfürüsün bozulur. Ama Allah mağaranın önünü örümceğe gerdirdi. Adeta çelik bir kalın duvar gibi örümcek ağını aşamadılar. Allah onları örümcekten geri çevirdi. Burada bir küçük böcek kapalı, yani etrafını matlamışa çevirmişler. İçine girdi güve. Tüm satırları tek tek yiyor, harfleri. Bir tek Bismillahirrahmanirrahim'i bırakıyor. O böceği oraya gönderen kim? Onu yediren kim? Cenab-ı Hak elbette ki iman eden kulların yanındadır. Ama iman eden kullar imanlarının gereğini yaparlarsa yardım gelir. Yapamadığımız için, yapmadığımız için, sadece konuştuğumuz için belki yardıma müstahak olamıyoruz. Ama içimizde yapanlar, edenler vardır. Onların hatırına bize rızıklanıyoruz. Konum abluka değil ama Ebu Talip amcanın Hazreti Peygamber'i koruyup kollama hikayesinde en genişi abluka esnasındadır. O yüzden iki ders buraya vermek durumunda kaldım. E şimdi bitti, ablukadan çıktılar. Evlerine döndüler. Ama ne ev kalmış, ne eşya, ne bir şey. 3 yıldır bir ev ne olur? Hatta bazılarını kapı dışarı ettiler. Kapılar bile çekilmemiş evlerin yani. Kuş girdi, hayvan girdi, şu girdi. Evler bitti yani. Elde para yok, hiçbir şey yok. Bunlar sıfırdan yeni bir hayata başladılar. Hepsi. Bu yeniden hayata başlama, bir tarafta en zor yerden geldiler, eve geldiler. Acıktık, eve geldik. Evde yiyecek yok. Su yok. Yakacak yok. Un yok, buğday yok, hiçbir şey yok. Canın kudretin yok ki çalışasın, bir şey alıp satasın. İşte öyle adeta yarı ölü, kadavra şeklinde gelmiş o sahabeler, bütün güçleriyle ablukadan sonra, çünkü hiçbir kaynakta ablukadan çıkınca onlar böyle evlerine perişan vaziyette böyle sefil kaldılar ifadesi kullanılmaz. Abluka bitti der, burada bitirirler hikayeyi. Ve öyledir. Tabi ondan sonra ne başlıyor biliyorsunuz. Ebu Talip amca hastalanacak. 3 gün içinde, yani o ölecek. 3 gün içinde Hatice annemiz ölecek. Hüzün yılı başlayacak yani. Üzüntü daha fazla. Ve onlara girmiyorum. Konum Ebu Talip amca. O yüzden inşallah önümüzdeki hafta evliliği ve aile hayatına, aile yapısına gireceğim biraz. Bu hafta oraya girmeyeceğim. Ama ablukadan çıktılar. Yani Cenab-ı Hak sabırları karşılığında onları ablukadan kurtardı. Evlerine döndüler. Hazreti Ebu Bekir'in hep yaptığını yaptı Ebu Talip amca. Ne yapar Hazreti Ebu Bekir? O işkence döneminde böyle bayılttılar. Ağzını burnunu kırdılar. Bayıldı, öldü zannettiler Ebu Bekir radıyallahu anh. Evine zorla taşıdılar. Bir şekilde ayılıp kendine gelince ağzına su tutuyorlar, yemek tutuyorlar. Ye, biraz kendine gel. İlk sorduğu soru, Resulullah ne yapıyor? Ya bir damla su al da söyleriz. Almam diyor. Resulullah ne yapıyor? İyidir, iyidir. Evine götür der. Sıkıntısı yok. Onu görmeden yemem içmem diyen Hazreti Bekir. Buradaysa amca henüz iman etmediği halde evlere geldiler. Resulullah Aleyhisselam Hatice annenin evinde biliyorsunuz. Ev büyük konak. Efendim. Onları güzelce gözüyle gördü, yerleştiler, ettiler. Oraya kadar ilgilendi. Ondan sonra ancak kendi evine döndü. Şimdi insan hayatını kime adar? Hayatından daha çok değer verdiğine hayatını feda eder. Bu bizim inancımızdır. Bu bizim Rabbimizdir. Bu Resulullah Aleyhisselam'dır. Ha, şu da oluyor bazen. Çok sevdiklerimizi de hayatımızı ortaya koyarız. Onları ne kadar seviyorsak onlarla o kadar beraberliği arzu ederiz. Biz Peygamber Aleyhisselam'ın akrabalarını görmekle Peygamberimize farklı beraberliği yakalamaya çalışıyoruz. Hedefimiz bu. Cenab-ı Hak inşallah Resulullah Aleyhisselam'ı akrabalarıyla önce hanımlarını tanıttım. Kaç sene sürdü annelerimizi tek tek tek sizlerle paylaştım. Şimdi amcaları paylaşıyorum. Sonra yeni gelecek halaları paylaşacağım. Dayıları paylaşacağım. Böylece Aleyhisselam'ın çevresinde ki o güçlü bir bağı inşallah görecek. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam'a bağımız biraz daha artacak düşüncesiyle bugün noktayı burada koyuyor. Haftaya inşallah Ebu Talip amcanın aile yapısını sizlerle paylaşmak üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum efendim.